Item 10. Koryanel, Wolfgang Schorlau. Sayfa 102. Benkler Marley's'in gönderdikleri arasından BKA'nın başka bir raporunu açtı. LKA Thüringen olay yeri ekibinin hazırladığı bir rapordu bu. Gotha Polis Merkezi ekibi 12.30'da talep etmişti. Yani yangın söndürülmeden 10 dakika önce. Eisenach yakınlarındaki Stregda'daki olay mahalline vardığımızda Başkomiser L ve Emniyet Müdürü Stenzel, Gotha Polis Merkezi Müdürü tarafından durum hakkında bilgilendirildik. Bu esnada motokarabanın itfaiye tarafından dışarıdan içeri doğru söndürüldüğünü öğrendik. Bu yüzden bütün iç mekan söndürme suyuyla ıslanmıştı. Ayrıca aracın dışında ve içinde yapılması gereken bütün belgeleme çalışmaları Eisenach itfaiyesi, Eisenach emniyetinden polis memurları ve olay yeri inceleme uzmanları ve KPI Gotha'nın hazır kuvvet ekiplerinden polisler tarafından gerçekleştirilmişti. Motokarabanın yaşam alanında masanın altındaki bir akü takviye cihazına bağlı fişi operasyonu yöneten polis müdürü Stenzel çekti. Denkler son cümleyi bir kere daha okudu. Motokarabanın yaşam alanında masanın altındaki bir akü takviye cihazına bağlı fişi operasyonu yöneten polis müdürü Stenzel çekti. Emniyet müdürü motokarabana giriyor ve bir yerlerdeki bir cihaza bağlı fişi çekiyor. Bu üzerinde kırmızı ışık olan aygıt olmalı. Peki ama neden? Stenzel akü takviye cihazına bağlı fişi çekiyor neden? Özellikle de olay yeri inceleme gelmeden önce niye yapar bunu? Denkler bu cihazı itfaiye ve polisin fotoğraflarında aramaya karar verdi ve okumaya devam etti. Ayrıca bir kısmı cesetlerin altında sıkışmış olarak bir kısmı gaz ocağının ya da masanın üstünde birçok silah bulundu. Motokaravanın yaşam alanında açıkta bulunan silahların hepsi nemliydi, yangın cürufuyla kaplıydı ve keza yüksek ısıdan etkilenmişti. Hemen giriş bölümünde tuvalet banyo kabininde yerde arka bölümdeki cesedin uzanabileceği bir mesafede bulunan dolu vaziyetteki HKP-2000 motokaravan olay mahallinden çekilmeden evvel belgelendi, kayda alındı. 5 no'lu tabela ve sözü edilen çekilme ameliyası sırasında üzerindeki izlerin daha fazla kirlenmesine mahal verilmeden korumaya alındı. Silahın seri numarası hızla Impol'de soruşturuldu. Bu silah polis memurası Kiese Wetter'in bir park yerinde öldürülmesi hakkındaki soruşturma kapsamında aranmaktaydı. Anlaşılan Heilbronn'da vurulan Michele, Kiese Wetter'in basında da sık sık söz edilen kayıp tabancası bu silahtı. Denkler arkasına yaslandı. Aslında meşhur işverenine bir rapor yazmak için yeterince bilgi vardı elinde artık. Olga'ya da sağcı canilerin temize çıkmadığını bildirecek kadar. Cep telefonunu eline aldı ama yeniden ara tuşuna basmak için duyduğu yoğun arzuya direndi. Kafasını dağıtmak için bir BKA belgesi daha açtı. Motokaravanı bulan devriye arabası ekibinin sorgusu. Arkadaşlarımızın ilk patlama anındaki konumlarıyla ilgili ifadeleri birbirinden farklıdır. Başkomiser M patlama anında her ikisinin de araçla aynı hizada olduklarını bildirdi. Buna karşın kıdemli polis memuru S o anda neredeyse motokaravanın yaşama alanının penceresinin hizasında olduklarını düşünüyordu. Bu hususta memurların her ikisi de kesin konuşmadılar. İkisi de ilk patlama gürültüsü duyulduğunda gözlerinin motokaravanın üzerinde olduğunu ve aracın içerisinde herhangi bir hareket algılamadıklarını ifade ettiler. Memurlar o ana kadar motokaravanın kabinin dış kabuğunda yan penceresi de dahil olmak üzere herhangi bir değişiklik, örneğin bir mermi deliği fark etmediler. Siper almak üzere harekete geçtiklerinde kıdemli polis memuru S park etmiş bir otomobilin başkomiser M kağıt konteynerinin arkasına her iki polis memuru da ikinci bir patlama sesi duydu. İlk patlama sesinden sonra başkomiser M'ye göre 2 ila 3 saniye, kıdemli polis memuru S'ye göre 3 ila 4 saniye geçmişti. Devriye arabasının ekibi silahlarını çekerek siper aldı ve 10 ila 15 saniye, başkomiser M veya 8 ila 10 saniye, kıdemli polis memuru ise sonra üçüncü patlama sesini duydular. Kıdemli polis memuru ise ifadesinde bu son patlama sesiyle eş zamanlı olarak motokaravanın tavanının bir kısmının uçtuğunu da gördüğünü söylüyor. İki polis memuru siper aldıktan sonra da motokaravan kesintisiz olarak görüş açıları içerisinde kalıyor. Başkomiser M. aynı zamanda motokaravanın altından diğer tarafını da görebildiğini ve bu taraftan da kimsenin aracı terk etmediğini ifade etti. Son patlama sesinden hemen birkaç saniye sonra her iki memurun ifadesine göre araçtan duman yükselmiştir. Başkomiser M. 2 dakika sonra motokaravanın yan penceresindeki perdenin alev aldığını tespit etmiş ve hemen ardından da aracın içinde çeşitli noktalarda alev görülmüş. Kıdemli polis memuru ise son silah sesinden 3 saniye sonra bir alev sütunu gördüğünü söyledi. Ek not: Devriye arabası ekibinin sorgu tutanaklarından BKA-LKA Thüringen 23.11.2011. Denkler gayri ihtiyari sırıttı. BKA'daki meslektaşının bir hatasını yakalamıştı. Tanıklar, yani devriye arabasıyla gelen polisler, patlama sesi tanımını kullanmışlar. Sorgucu bunu doğrudan doğruya silah sesi olarak yorumlamıştı. Söz konusu olan gerçekten silah sesi de olsa nihayetinde bir savrukluktu bu. Ama ilginç bir nokta daha vardı. Son silah sesinden ya da son patlama sesinden diyerek kendini düzeltti Denkler, 3 saniye sonraki alev sütunu. Eğer Mundlos yangını gazete kağıdı yakarak başlattıysa bir alev sütunu oluşmazdı. Ama belki başlamış olan yangın kolayca parlayacak bir malzemeye temas etmiş ve böylece bir alev sütununa neden olmuştu. Denkler tekrar not defterini çıkardı. Devriye arabasıyla gelen iki polis memuru 3 patlama sesi duymuşlardı. Muhtemelen silah sesleri. Son patlama ya da silah sesinden, yani Mundlos'un muhtemelen kendisini öldürmesinden 3 saniye sonra görülen parlak alev sütunu. Gözleri acıyordu artık. Alnını ve göz kapaklarını ovuşturdu ve pencereden aşağıya Wagnerstrasse'ye baktı. Şehre yaz gelmişti, dışarıda hava sıcaktı, karanlığın basması yakındı. İnsanlar gülüyor, eğleniyordu. Sadece o burada bir başına oturuyordu. Sevdiği kadın tarafından terk edilmişti ve niye terk edildiğini bile anlamaktan acizdi. Gerindi, raporu yazmayı yarına bırakmayacaktı. Ondan sonra da tek kelime bile duymak istemiyordu Mundlos'tan, Bernhardt'tan, motokaravandan, banka soygunundan, Şappe'den ve aşırı sağcı terörizmden. Derin bir iç geçirdi, dilsiz telefona bir kere daha baktı ve çalışmaya devam etti. 21. Leopold Harder, Stuttgarter Blatt Yazı İşleri. Güneş Schwabisch Alb'in ardında kaybolurken günün son ışıklarını gönderdi şehre. Karanlık indirilmiş panjurların arasından odalara sızıyor, dolapların, masa ve sandalyelerin gölgelerini uzatıyordu adamakıllı. Bilgisayar monitörü bile Leo Harder'in bürosunun duvarına giderek büyüyen simsiyah bir leke yapıştırmıştı. Alacakaranlık günün aydınlığını yavaş yavaş kovarken Harder ayaklarını masasının üzerine uzatıp düşünmeye başladı. Basta'daki akşam peşini bırakmıyordu birkaç gündür. Yeni eyaletlerdeki, aslında eski eyaletlerde de, bu sağ şiddet ne zaman başlamıştı? Birleşmeyi takip eden dönemde insanların haleti ruhiyesi nasıldı? Çok tuhaftı ama 1990'lı yıllarda basında hangi konular revaçtaydı hiç hatırlamıyordu. O dönemde de gazeteciydi. Nasıl olabilirdi böyle bir şey? Neden hafızasında o dönemle ilgili kocaman bir boşluk vardı? Neredeyse herkes pek memnun ve mutlu değil miydi yeniden birleşme nedeniyle? O günlerin sloganı nihayet tek devlet, nihayet Deutschmark ve nihayet demokrasi değil miydi? Basındaki başlıklar bunlar mıydı? Sonra aklına doğuda yaşanan programlar geldi. Hoyerwerda 1991 yılının Eylül ayında bir anda ülke, hatta dünya çapında şöhret kazanmıştı. Hazin bir şöhretti bu. Sonra aradan bir sene geçmişti, sıra Rostock'a gelmişti. Vietnamlı işçilerin kaldığı bir ev yandı. Barışçıl bir devrimin kıyısında izah edilmesi mümkün olmayan kazalar yaşanıyordu. Harder bilgisayarının klavyesini kucağına çekti, gazetenin arşivine girdi, bir an düşündü. Bild gazetesiyle başlamaya karar verdi. Yerinde bir karardı bu. Bild hep zamanının nabzını tutan gazete olmuştu. Evet, 1992 senesi gözünün önünden geçmeye başladı, birbirini kovalayan baş sayfalarla. O günler yavaş yavaş hafızasında canlanmaya başladı. Masasının üzerinde duran büyük boy kareli deftere uzanıp başlıkları not etmeye başladı. Devlet zor durumda. 48.985 mülteci daha. İlticacı Alman kadını evlenmeye zorladı. Irzına geçti, hortumla dövdü ve camiye sürükledi. Harris ev sahibi mültecilere yer açmak için Almanları iğrendirerek kaçırttı. İşlerinden biri Jürgen Klinsmann'ım dedi, iltica sahtekarları ve alçakça hileleri. İltica, iltica, şimdi turist olarak geliyorlar. Seks için sahte mülteci 9 kadını döverek öldürdü. Alman yemekleri kötü, mülteciler açlık grevinde. Müdür Müller, ilticacılar neler neler anlatıyor. Ben iltica, ben Johnny Walker. Çorba istemez Mark, Mark. Mülteciler müdürü kaçırdılar. Alman kira kanunu, emekli evini mülteciler için terk etmek zorunda. Aile mültecileri evine kabul etmek zorunda. Sel gibi geliyorlar, tekne artık su alıyor. Neredeyse her dakika yeni bir mülteci. Eknot: Niedersachsen Eyaleti Basın Merkezi, yayınlayan Klaus Schönbach, Wolf Rüdger Wagner ve diğerleri, Öffentliche Meinung, Gewalte Reitschaft und Massenmedien, 2. ve genişletilmiş baskı, Kasım 1994. 10 milyon okur diye düşündü. Her gün kafalarına bu olumsuz klişelerin kakıldığı 10 milyon okur. Peki kaliteli gazetecilik ne durumdaydı? Harder aynı dönemin Spiegel'lerinin kapak resimlerini gözden geçirdi. Henüz takvimler 1991'in Eylül'ünü gösterirken dergi kapak sayfasına siyah kırmızı altın rengi, Alman bayrağının renkleri, boyanmış lebalep insan dolu bir mavna yerleştirmişti. Resmin üzerindeki başlıksa şöyleydi: Kaçaklar, göçmenler, mülteciler, fakirlerin hücumu. Demek daha o zaman bile konu ediliyormuş bu mesele. Vay canına. Peki o zamandan bugüne ne yapılmış bu fakirlere yardım etmek için? Geçmiş ve bugün birbirine karışıyordu beyninde. Mülteci barınakları, ateş küllenmedi. Birkaç gün evvel Zeit Online'ın başlığı böyleydi. Hemen altındaki satırda şöyle devam ediyordu haber: Haftalardır yine mülteci barınakları yakılıyor. Bir zamanlar 1990'lı yıllarda olduğu gibi ama en azından şimdi gösterilen tepki daha kuvvetli. Daha kuvvetli mi gerçekten? Bugüne geçmiş üzerinden mi anlıyorlardı bunlar? Harder Kuzey Ren-Westfalia eyaletindeki bir mülteci yurduna 1990'lı yılların başlarında yapılan saldırı üzerine yazılmış bir haber buldu. Bu hadiseyi hiç hatırlamıyordu. 3 Ekim 1991 tarihinde 3 neo-nazi Hünkse'deki bir mülteci sığınağına molotof kokteyli atmışlardı. Biri 6, biri 8 yaşında iki kız çocuğu, Lübnanlı bir mülteci ailesinin kızları, yattıkları odada başlayan yangın neticesinde hayati tehlikeye neden olabilecek yanıklara maruz kalmışlardı. Harder haberi okumaya devam etti. Spiegel muhabiri ağır yaralı iki kızın 4 yaşındaki erkek kardeşlerini parlak gözlü canavar ve geleceğin mültecisi olarak tasvir ediyordu. Delilikti bu. Bundan kısa bir süre önce Eylül 1991'de Hoyerswerda'daki sürek avı yaşanmıştı. Çeşitli ülkelerden gelen sığınmacıların, mültecilerin ve Mozambikli sözleşmeli işçilerin kaldıkları yurtlara, sığınaklara yapılan saldırılar günlerce devam etmişti. Harder devletin teslim bildirgesini de buldu internette. Sorunun nihai çözümünün sadece yabancıların buradan gitmesiyle mümkün olduğuna dair tam bir mutabakat mevcuttur. Hoyerswerda mülki amirinin 20 Eylül 1991 saat 12.00'da yaptığı durum değerlendirmesi bu şekildeydi. Ertesi gün 21 Eylül 1991'de sabahın ilk ışıklarıyla beraber iltica talebinde bulunmuş 240 yabancı, genç, yaşlı bir sürü seyircinin sevinç tezahüratı arasında şehirden çıkartılmışlar. Mültecileri taşıyan otobüslere taş ve şişe atılmış, sığınmacılardan biri kırılan bir cam nedeniyle yaralanmış. Naziler çekim yapan kameraların önünde avazları çıktığı kadar bağırmışlar. Almanya Almanlarındır, yabancılar defolsun ve bu daha başlangıç. Kimse çıkmamış karşılarına. Ne geçmişti o zaman aklımdan diye düşündü Harder. Geri kalmış doğulular herhalde. Bugün de aynı şeyi söylemek kabil mi? Devlet savunmasız azınlıkları müdafaa etmemiş, aynı zamanda asli görevlerinden birini tümüyle ihmal etmişti. Cürümlerin soruşturulması ve faillerin adalet önüne çıkartılması. Evet, bu bağlamda da korkunç paralellikler vardı 90'lı yılların başlarıyla 2015 yazındaki, yani hali hazır durum arasında. 1992'de Hoyerswerda'da 82 kişi tutuklanmıştı. Sadece 4 kişi hüküm giydi. Neo-Naziler Hoyerswerda'yı yabancılardan temizlenmiş ilk Alman şehri ilan ettiler. Hem de alenen. Bu adeta başlama düdüğü çalınmış gibi bir etki yaptı. Sonraki haftalarda yüzlerce saldırı oldu ve hadiselerin neredeyse hiçbirinde saldırganlar yakalanmadı. Artık karanlık olmuştu Harder'in bürosu. Sadece internetten yeni sayfalar çağırdığında monitörün ışığı titreşiyordu. Bakışlarını bir kere daha geçmişe çevirdi. Ağustos 1992, yüzlerce radikal sağcı Rostock, Lichtenhagen'da 3000 ateşli seyircinin alkışları eşliğinde önce iltica müracaat bürosuna, ardından Vietnamlı sözleşmeli işçilerin kaldıkları bir yurda saldırıyorlar. İki gün sonra emniyet polis birimlerini geri çekiyor ve ateşe verilmiş yurtta mahsur kalan 120 Vietnamlı işçiyi, az sayıdaki destekçilerini ve bir ZDF çekim ekibini alevlerle baş başa bırakıyor. Bu sırada Naziler yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine de saldırıyor. Mecklenburg, Vorpommern eyaleti hükümetinin o dönemde Merkez İltica Müracaat Bürosu'nun kapasitesini nasıl kasten arttırmadığını okudu. İnsanlar gerçekten de sokaklarda yatmak ve sosyal meskenlerin bahçelerindeki çalılıkların altında defi hacette bulunmak zorunda kalmışlardı. Harder buz kesti bir anda, tüyleri diken diken oldu. Düşkünlerin en çaresizlerine yapılan saldırılar için zemin bir hükümet tarafından sistematik bir şekilde hazırlanmıştı. Böyle bir şey mümkün müydü? Gazeteciler neredeydiler bütün bunlar olup biterken? Ben neredeydim? Şu anda ne yapıyoruz? Başyazarlardan alıntılar aradı ve buldu. Polis, siyasiler ve suçla mücadele ile görevli kurumların içinde bulunduğu başa çıkamama, bilgisizlik, aldırmazlık ve başarısızlığın feci birleşimi üzerineydi yazılar. Bir anda her şey daha aşina, daha bildik geldi Harder'e. Sonra yeni bir kaynak çıktı karşısına. Yanan işçi yurdunda ekibiyle birlikte mahsur kalmış ZDF çalışanı, televizyon habercisi Jochen Schmidt şöyle anlatıyordu. Rostock Lichtenhagen bir mesajdı. Siyaset halkın öfkesinin kontrollü bir şekilde tırmanmasını planlamıştı. Hedef SPD'yi iltica hakkında yapılması düşünülen değişikliklere rıza göstermeye zorlamaktı. Harder kabul edemiyordu. Devletin bizzat kendisinin planlı olarak ölümcül, ırkçı bir şiddeti sahneye koyuyor olabileceğini tasavvur edemiyor, tasavvur etmek istemiyordu. Schmidt'in son cümlesini okumak neredeyse rahatlattı onu. Bu tezin doğruluğunu gösterecek nihai kanıtlara sahip değiliz. Yine de tam anlamıyla teskin olmamıştı içinde kopan fırtına. O sıralarda bir anayasa değişikliği gündemdeydi. CDU ve FDP'den oluşan hükümetin, dipnot FDP, Freie Demokratische Partei, Hür Demokrat Parti, Almanya'da birçok dönem koalisyonlarda yer alan liberal parti. Bu değişikliği hayata geçirebilmek için 3/2 çoğunluğa ihtiyacı vardı. Bir kısıtlama planlanıyor diyordu Harder'in kendi gazetesi. Bir okuyucu mektubu ise bu kısıtlamayı anayasanın 16. maddesinin fiilen kaldırılması olarak niteliyordu. Bunun anlamı ise basitti. İltica hakkının yok edilmesi. O sıra SPD içerisinde farklı sesler yükseliyordu. Pogromlardan sonra sosyal demokratların temayülü nihai olarak değişti. Anayasanın 16 maddesinin değiştirilmesine ve 16 A'nın yürürlüğe girmesine 26 Mayıs 1993'te CDU, CSU, FDP ve SPD'den 521 milletvekili olumlu oy kullandı. Olumsuz oy kullanan milletvekillerinin sayısı sadece 132 idi. Bunlardan aşağı yukarı 100'ü SPD'dendi. Geri kalanlar FDP'den 7 aykırı ses, Yeşiller ve PDS üyeleriydi. Dipnot PDS, Partei des Demokratischen Sozialismus, Demokratik Sosyalizm Partisi, eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin rejim partisi SED'nin mirasını demokratikleştirerek sürdürmeye çalışan 1990-2007 arası faaliyet gösteren parti. Muhafazakarlar böylelikle iltica hakkını radikal bir şekilde kısıtlamayı başarmışlardı. Sağcı ayak takımının müziği eşliğinde gelmişti başarı. "Ben ki gazeteciyim," diye düşündü Harder. "Siyasetin nasıl işlediğini ancak şimdi öğreniyorum." Peki bunların NSU ve bugünkü durumla alakası neydi? Ellerini kafasının arkasında birleştirdi ve monitörün üstünden pencereye baktı. Yanan mülteci yurtlarının siyasi kampanyalar için kullanıldığı bir ülke olabilir miydi onun ülkesi? Yaşadıkları şu haftalarda yine siyasi bir kampanyaya hizmet ediyor olabilirler miydi? Pegida ve ona benzer bütün hareketlerin ve sivil toplum girişimlerinin ardında gerçekte kim vardı? Resmi rakamlar 2015'in ilk yarısında iltica başvurusunda bulunanların barındığı 150 yurda saldırı yapıldığını bildiriyor. Sait'in haberi böyleydi. Daha fazla düşünemiyordu bu konuda, düşünmek de istemiyordu. Georg'un aldığı iş hakikaten bu kadar masumane miydi? Harder bilgisayarını kapadı. 10. ayrımın sonu, sayfa 112.